Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Buhari'nin Salat bölümünden devam ediyoruz. 60. baba geldik. 60. babda mescide girince 2 rekat namaz kılmak. Tahiyyatül mescid namazı dediğimiz mescidi selamlama, mescidin beytin sahibini, Rabbini, evin sahibini, ev sahibini. Camiler Allah'ın evleridir diyoruz. O evin sahibi de Allah oluyor, ev sahibi. Girince eve ev sahibine bir selam vermek. Tahiyye, tahiyyatül mescid diyoruz ya. Tahiyye selam demek. Ancak selamdan fark nedir? Aşağıdan yukarıya üst mertebedeki, üst seviyedeki, üst makamdaki birisine hürmet arz etmek. O şekilde bir selam. Yoksa aynı seviyedeki insanların birbirine selamı gibi değil. Kullar da mescide girince Allah Teala'ya böyle selamlarını arz ediyorlar. İki rekat namaz ile. Ebu Katade Es-Selemi'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Biriniz mescide girdiği vakit oturmadan evvel iki rekat namaz kılsın. Kerahat vakti değilse tabii ki, kerahat vakti olursa bu bekleniyor, ezan bekleniyor. İşte mesela akşam namazına gittin diyelim, erken gittin. İkinden sonra kerahat vakti namaz kılınmıyor. O zaman kılmazsın. Oturursun. O zaman da dua ederek, tesbih getirerek, tesbihle Allah Teala'ya selam vermiş olursun. Hürmetini arz etmiş olursun. Tazimini arz etmiş olursun. Sabah öğlen namazına gidildiğinde kiraat vakti tam tepedeyse, eğer kiraat vakti girmeden gidilirse kılınır. Yatsıda problem yok. Yatsı namazına gidildiğinde, ikindiye gidildiğinde rahat bir şekilde bu tahiyyatül mescid kılınabilir veya namaz harici camilere ziyarete gidildiğinde, tarihi camileri camiye girince veya farklı maksatlarla iki rekat namaz kılsın buyurur Efendimiz. Biriniz mescide yani camiye girdiği vakit oturmadan evvel iki rekat namaz kılsın. Müslim'deki rivayette bu hadisin sebebi vurudu da zikredilmiş. Ebu Katade radıyallahu anh mescide girdiğinde Allah Resulü'nü sahabiler arasında oturuyor görmüş. O da onlarla birlikte hemen oturuvermiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturmadan evvel iki rekat namaz kılmana mani olan şey nedir diye sormuşlar. O da ya Resulallah sizin oturduğunuzu insanların da etrafınızda oturduklarını gördüm demiş. Yani ben de gelip hemen mecliste bulunmak istedim. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biriniz mescide girdiği zaman iki rekat kılmadan oturmasın buyurmuşlar. Demek ki önemli bir sünnet Efendimizin. Bir arzusu, talebi. Kılınmazsa günah olmaz ama kılınırsa çok sevap olur, güzel olur. Efendimizin sünneti, tavsiyesi. Ona dikkat etmek lazım. Belki biraz namaz vaktine erken gitmek lazım. Kerahat vakti değilse iki rekat hemen tahiyyatül mescid namazı kılmak lazım. İbn-i Ebi Şeybe'nin musannefinde diğer tarihten gelen rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mescitlere haklarını veriniz buyurmuşlar. Mescitlere haklarını veriniz. Hakları nedir diye sorulmuş. Mescitlerin hakkı, caminin hakkı nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturmadan evvel iki rekat namaz cevabını vermişler. Bu namaza tahiyyetül mescid denilir. Yani mescidin Rabbini, evin sahibini selamlama, ona tazim ve hürmetlerimizi arz etme. İki rekattan az olmaz ve mendup olarak kılınır. Mendup güzel bir ameldir. Ebu Hanife ve İmam Malik'e göre kerahat vaktinde mescide giren kimsenin tahiyyetül mescid namazı kılması mekruhtur. Şafiler falan onlar da tahiyyetül mescid için kerahat vakti mani değil. Onlar her vakit kılabiliyorlar. Onun için bazen dışarıdan gelen Şafii kardeşlerimizi, Hanbeli kardeşlerimizi görüyoruz. Bizim kerahat vakti dediğimiz vakitlerde onlar hemen tahiyyatül mescid kılıyor. bizim cemaatimizde tabi onlar şaşkınlıkla bakıyor. Bunlar ne yapıyor kerahat vaktine diye. Onların mezhebinde bu mekruh değil. Bizim mezhebimizde Hanefi mezhebinde ve Malikilerde mekruh görülmüş. O da işte öğlen namazına gelindiğinde, çok erken gelinmediyse de eğer kerahat vaktine gelindiyse problem olabilir. Kerahat vaktine denk gelir. Akşam namazına gidildiğinde kerahat olur. Sabah namazında kerahat olur. Onun dışında ikindi ve yatsı namazlarında kerahat olmaz. Veya bunun dışında vakit harici camilere gidildiğinde kerahat olmaz. Oralarda hemen tahiyyetül mescid namazı kılmak lazım. Bu tabi ilk defa girilen bir mescitte için geçerli değil. Öyle zannedilebiliyor bazen. İlk defa girdiğim bir cami için kılarsın diye. Öyle değil. Bir camiye her girdiğimizde tahiyyetül mescid namazı kılmamız güzeldir. Efendimizin tavsiyesidir. Mescid-i Nebevi'nin yapısı nasıldır? Onunla ilgili bir bölüm var. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma şöyle anlatıyor. Mescid-i Şerif-i Nebevi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ham kerpiç ile bina edilmiş olup tabanı hurma dallarından, direkleri de hurma ağaçlarının gövdelerinden idi. O muhitte ne varsa o imkanları kullanıyor. Hurma ağacını kesiyor, kurumuş hurma ağacını. Onun gövdesini direk yapıyorlar. Hurma dallarını tavan yapıyorlar. Duvarları da kerpiçten. Kerpiç nasıl? Çamur yapıyorlar. Çamuru kalıplara döküp güneşe bırakıyorlar. O güneşte kuruyor. Böyle sert oluyor. Sert tuğla gibi. Tuğla kadar olmazsa sert oluyor. Onunla duvar örüyorlar. Duvarların kerpiçlerle örülüyor. Tabii ki bunun çok dayanıklı olması beklenemez. Zamanla, yağmurla, güneşle bu yıpranacaktır. Ebu Bekir radıyallahu anh buna hiçbir şey ilave etmedi. Mescidin yapısına bir ilave de bulunmadı. Ömer radıyallahu anh yalnız enini boyunu artırıp Efendimizin zamanı saadetlerindeki inşa tarzına göre kerpiç ve hurma dallarıyla bina etti ve direklerini de yeniden ağaçtan yaptı. Hazreti Ömer mescide dar gelince biraz cemaate dar gelince genişletiyor mescidin enini boyunu. Mescid Peygamber Efendimiz'in zamanında da genişletilmiş zamanla dar gelince. Ama Hazreti Ebu Bekir zamanında demek ki değişmemiş. Yeniden inşa edilmiş. Hazreti Osman zamanına gelince mescidi değiştirip Hazreti Osman iyice genişletti. Hem iyice genişletiyor. Duvarlarını nakışlı taşlarla ve kireçle ördü. Artık toprak, çamur, kerpiçle değil de taşla, kireçle örüyor duvarlarını. İmkanlar genişliyor. Fetihler artıyor. Çünkü Hazreti Osman Ömer zamanından itibaren. Direklerini nakışlı taşlardan, tavanını da saç ağacından yaptı. Tavanı da ağaçtan. Artık tam bir bina şeklinde. O zamana kadar, Hazreti Osman zamanına kadar böyle hurma dallarıyla örtülü geçici bir bina gibi dururken Peygamber Efendimiz mescidi Hazreti Osman zamanında artık tam bir bina şeklini almış. Mescidin tavanı hurma dallarına olduğu için yağmur yağdığında içerisi ıslanırdı. Zaten halı da yok. Kum üzerindeler. Kum sermişler çamur olmasın diye. Tavandan da yağmur geldiği zaman ıslanıyor. Mescitlerin yaldızlanıp aşırı süslenmesi mekruh ve bid'at olarak görülmüş. Bundan hareketle Efendimizin bu mescidin sadeliğinden hareketle fıkıh alimlerimiz demişler ki mescitleri yaldızlayıp aşırı süslemek, aşırı bir şekilde süslemek, ihtiyaç fazlası, tefahür için, övünmek için bu mekruhtur, bid'attır demişler. Ama ihtiyaç kadar olacak tabi sağlam olmalı. Hazreti Osman yaptığı gibi sağlam olsun diye taştan, güzel taşlardan, güzel ağaçlardan yaptırmış. Onda bir beis yok. Allah'a ibadet için tahsis edilen temiz ve mübarek yerin israf ile ve büyük masraflarla inşa edilmesi zühde, huşu'a ve tezellüle aykırıdır. Cenab-ı Hak Kabe'ye bile ot bitmeyen bir çölün ortasına yaptırmış. Ziraat olmayan bir yere yaptırmış evini. Ki insanlar çok dünyaya dalmasınlar. İmkanlar, güzellikler, süs, yeşillik, şunlar bunlar insanı daha çok dünyaya meylettirdiği için, Cenab-ı Hak da kullarını daha çok ahirete meyletmesini istediği için bu şekilde on beytini, Kabe'yi, en önemli yeryüzündeki en önemli binayı Allah Teala böyle ziraat olmayan, suyun olmadığı bir yere yaptırmış. Onun yanına bir su vermiş, ihsan etmiş. Zemzem suyu. O şekilde insanlar orada kendilerini ibadete vermişler. Allah'a yönelmişler. Bu durum Cenab-ı Hakk'ın sevmediği gösteriş ve övünme yarışına da sebep olur. Allah Teala demek ki gösterişi, övünmeyi ve bu husustaki yarışı sevmiyor. İnsanlar da hemen bu yarışa giriveriyor. İşte onun şöyle evi var, benim şöyle olsun. Onun şöyle arabası var, benim de şöyle olsun. Onun şuyu var, buruyu var. Bir gösteriş yarışı, bir dünya yarışı, bir imkan yarışı, bir güç gösterisine dönüş veriyor hayat. Bu da Allah'ın sevmediği bir şey. Bundan olabildiğince kaçmak gerekiyor. Keraheti bu yüzdendir. Camilerdeki bu süsün, aşırı süslemenin mekruh olması bu yüzdendir. Tefahura, övünmeye sebep olmasın diye. İnsanların mescitlerinin güzelliğiyle övünüp cemaate devam etmeyeceği, onları zikir ve ibadetle mamur hale getirmeyeceği günlerin geleceği haber verilmiş. Efendimizin ahir zamanla ilgili haberlerinde bu da var. İnsanlar mescitleri süslerler ama onu imar etmezler. Mescidin imarı iki türlü oluyor. Bir, binasını yapmakla, iki, mescide, camiye, cemaate devam etmekle. En önemli imar o, cemaate devam. Kullanılan bir bina daha sağlam durur. Kullanılmayan metruk bina daha çabuk çöker. Camileri böyle cemaatsiz bırakırsak camilerin yıkımı daha hızlı olur. Dolayısıyla camileri imar etmek, cemaate, namaza giderek imar etmek gerekiyor. Ve Müslümanlar mabetlerini Yahudi ve Hristiyanların yaptığı gibi aşırı süslemekten sakındırılmışlar aynı zamanda. Yahudi ve Hristiyanlar gibi mabetlerinizi aşırı süslemeyin. Orayı puthane haline getirmeyin. Oraları bayram yeri haline getirmeyin diye ikazlar var, uyarılar var. Onun için mescitlerde sükunet hakimdir. Sessizlik, ibadet ve zikir içindir oralar. Sadelik hakimdir. İşte insanların gözü sağa sola duvarlara, nakışlara takılmaz. Hatta hat, ön tarafa hat yazmak bile bazen sakıncalı olabilir. İnsanlar onu okumak için uğraşır namazda. Onun için namazda insanların dikkatini çekmeyecek şekilde daha sade yapmak lazım. Hazreti Ömer radıyallahu anh mescidi genişletirken ustaya demiş ki, İnsanlar yağmurdan koru kafi. Sakın allı sarılı ziynetler yapıp da insanları fitneye düşürme. Yani ihtiyacı karşıla, yağmur girmesin, tavanı güzel kapat. Duvarlarından güneş girmesin, sağlam olsun. Yeter yoksa diyor insanları böyle allı pullu süslü duvarlar yaparak insanları fitneye düşürme. İnsanların huşunu bozma. İnsanların namazda dikkatini dağıtma. Böyle tembih etmiş Hazreti Ömer radıyallahu anh. Cami yapan ustaya, Mescid-i Nebevi'yi genişletirken orada çalışan ustaya. Burada fitneden maksat, namaz kılan kişinin caminin süsleriyle meşgul olarak huşudan mahrum kalmasıdır. Fitne değişik manalara geliyor. Bazen fitne, fitneye düşürdü diyorlar. Dinden, imandan olmak, imanını kaybetmesi manasına geliyor. Bazen böyle işte huşunu kaybetmesi, bazen İşte istikametini kaybetmesi gibi değişik manalarda kullanılabiliyor bu fitne kelimesi. Masrafları beytül malden olmamak ve bu tezyinatla mescitlere tazimin kastedilmesi şartıyla hafif süslemeyi caiz gören bazı alimler vardır. Bazıları hafif bir süsleme olabilir camide ama şartımız var. Bir diyor beytül malden olmayacak. Birisi çıkar kendi şahsi kasasından yaptırırsa olur. Müslümanların malından böyle süslemeye, lüzumsuz yere para harcamayın diyor. Bir de mesela bir adamdan camiye adım diye para topluyorsun. Adam da camiye gidecek param diye veriyor. Onu diyor süs yapmak için kullanamazsın. Cami süs. O insan o caminin binasına, kubbesine, işte arsasına gidecek diye para vermişse eğer, onu kalkıp da diyor cami süslemesinde, tezyinatına kullanmak caiz olmaz demişler. Onun için cami tezyinat için özel, belki bak bunu tezyinat için istiyoruz, süs için istiyoruz, adımla razıysa o ayrı bir şey. Bir de Beytülmal'den olmasın, Müslümanların genel hazinesine olmasın demişler. Diğer bir şarttan camilere tazimi kastet. Övünmek değil. Bizim mahallenin camisi daha güzel, bizim şehrin, bizim köyün camisi daha güzel şeklinde değil de camiye hürmet. Burası Allah'ın evidir. Heybetli görünsün, güzel görünsün diyerek o düşünceyle cami süslenirse o da caizdir demişler. Ama Beytülmal'den olmamak, şahsi keseden olmak şartıyla. Hanefi imamlarının bir kısmı bu cümledendir. Onlar da bu şekilde düşünüyor bazı Hanefi alimleri. Saç ağacından tavan yaptırmış demiştik Hazreti Osman radıyallahu anh. Saç Hindistan'da çıkan abanoza benzer sert bir ağaç. Sert bir ağaç, güneşe, yağmura, doluya dayanıklı olsun diye tabii ki. Onlar hesap edilerek, düşünülerek yapılıyor. Hazreti Osman radıyallahu anh bu şekilde Mescid-i Nebevi'nin tavanını yaptırmış, üstünü saç ağacıyla kapattırmış. Şimdi de cami yaparken insanların yardımlaşması diye bir bölüme geldik. İbni Abbas Hazretlerinin azatlısı İkrime rahmetullahi aleyh şöyle anlatır. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma bana ve oğlu Ali'ye Ebu Said'e gidip ondaki Efendimizin hadislerini dinleyin dedi. Abdullah İbni Abbas kendisi topluyor zaten, akıllılık ediyor. Sahabileri gezerek tek tek onlardan hadis toplamış. Büyük bir ilim sahibi olmuş. Ama oğluna ve kölesine de aynı şeyi yaptırıyor. Kölesi İkrime, onun azat ettiği kölesi, onu alim olarak yetiştirmiş. Kölesini alim olarak yetiştirmiş. Zorla. O istemezmiş. İbn Abbas zorlayarak onu zorla alim yetiştiriyor. Sonra tabii ki ona kadar dua etmiştir. Oğlu Ali'ye, kölesine, azatlı kölesine diyor ki gidin Ebu Said el-Hudri'ye, sahabiye. Ondan diyor Efendimiz'e ait hadisleri dinleyin, öğrenin. Kendisi de anlatıyor ama değişiklik olsun diye sahabilere ilk kaynağına gönderiyor. Ebu Said radıyallahu anh'ın yanına vardık diyor İkrime. O kardeşiyle birlikte bahçelerini düzeltiyor ve suluyordu. Sahabi bahçesinde çalışıyor, bahçesini tanzim ediyor, suluyor. Bizi görünce elbisesini alıp yanımıza geldi. Demek ki o esnada belki üst elbisesini, rida diyoruz. Hani ihramda üst tarafa sardığımız bez, onu koyuyor bir kenara rahat çalışabilmek için. Misafiri gelince onun üstüne alıp geliyor. Dizlerini yukarıya dikip uyluklarını karnına dayadı ve kollarıyla dizlerini tutarak oturdu. Dizlerini dikerek oturma şeklini tarif ediyor. İhtiba şeklinde oturma. Bu oturuşun ismi Arapçada. Sonra bize hadis-i şeriflerden rivayet etmeye başladı. Efendimiz şöyle buyurdu, şöyle buyurdu, şöyle yaptı diye. Nihayet mescidin inşası bahsine geldi. Söz oraya geldi. Mescid nasıl inşa edildi? O hususta şunları söyledi. Demek ki sahabiler de artık biliyorlar. İnsanlar geldiğinde niye geliyor? Peygamberimizin hadisini dinlemek için geliyor. Efendimiz de zaten vasiyet etmiş. Ebu Said el-Hudri'den öyle bir rivayet var. Benden sonra diyor şehirlerden size oluk oluk insanlar gelecek. Onlara hayırla davranın. Onlara güzelce ilim öğretin diye. Efendimizin de tavsiyesi var, vasiyeti var. Onun için Ebu Said radıyallahu anh hemen işini bırakıyor. Bu önemli bir şey tabii. Geliyor, oturuyor, ilim bekleyenlere başlıyor ilimleri nakletme. Demek ki defalarca belki bir sahabi bir hadisi defalarca naklediyor. Bize geliyor ki sanki bir defa söylemiş, işte unutmuştur, nasıl zihninde tuttu falan gibi. Bir sahabi bir hadisi belki defalarca duyuyor ve defalarca naklediyor. Artık iyice zihninde nakşedilmiş. O şekilde bize geliyor bu hadisler. Amr bin Abbes'e bir hadis naklediyor. Diyorlar ki ya dikkat et ne dediğini. Doğru mu bu diyorlar filan. O diyor ki siz ne diyorsunuz diyor. Ben yaşlandım. Allah Resulüne yalan söylemeye bir ihtiyacım yok. Mala mülke makama ihtiyacım yok. Ölümüm de yaklaştı diyor zaten. Yalan söylememe gerektiren hiçbir sebep yok. Ben diyor bu hadisi Resulullah'tan bir defa, iki defa, üç defa, beş defa, yedi defa, hatta yediden daha fazla duymuş olmasaydım size nakletmezdim diyor. Uzunca da bir hadis. abdest, namazın faziletleriyle ilgili. Şimdi demek ki defalarca duymuş, iyice zihne yerleşmiş ki öyle naklediyor yani, emin olduktan sonra. Çünkü ikaz var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim benim adıma yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın buyurduğu için titriyor sahabe. Aman diyorlar, yanlış bir şey Efendimiz'e izafe etmeyelim diye. Bugün de bu şekilde titremek lazım. Bugün de hakikaten bu konuda lakaytlık var. Her duyduğumuzu hadisteye naklediyoruz. Öyle değil. Araştırmak lazım. Yoksa bu tehdit bizim için de geçerli. Onun için sahabi defalarca duymuş, iyice öğrenmiş ve bunu geceleri müzakere etmiş, tekrar etmiş, yazabilen yazmış. Sağlam bir şekilde kelimesi kelimesine Peygamberimizin ağzından, bazen tereddüt ettiklerinde Efendimiz mümin mi demişti, Müslüm mü demişti. İkisini de söylüyor, unuttum şimdi diyor. O anda belki birden zihin karışabiliyor. Başka şeyle meşgulken acaba mümin miydi, Müslüm miydi, bazen olur insanda. Onu bile artık ev diye veya ifadesiyle ikisini birden zikrediyorlar ki Efendimizin söylemediği bir şey söylemiş olmayalım diye tereddütlerini bildiriyorlar. Hadis alimler diyor ki bu tereddüt işte şu ravidendir diye ondan da belirtiyor hangi ravinin tereddüt ettiğini. Ebu Said radıyallahu anh da bu şekilde demek ki artık alışmış. İşini de bırakıyor, fedakarlık da yapıyor. Kendi işini, dünya işini, maişetini bırakıyor, din işine koşuyor. Bekleyen misafirlerine hadis naklediyor. Söz diyor, mescidin inşasına geldi. Şöyle dedi Ebu Said el-Hudri. Biz mescidin inşaatına kerpiçleri birer birer taşırken Ammar bin Yasir radıyallahu anhuma ikişer ikişer taşıyordu. Ammar ailesi, Yasir ailesi biliyorsunuz ilk Müslümanlardan, ilk şehitler. Yasir babası, Sümeyye annesi, ilk Ebu Cehil'in şehit ettiği Müslümanlar. Ammar'da büyük eziyetler çekmiş. Sonunda ondan istediği sözü söyleyerek takiye ile kurtulmuş bir sahabi. Bağrı yanık, gönlü yanık, hizmet aşkıyla dolu, kalbi imanla dop dolu diye Peygamberimizin şahitlik ettiği bir sahabi. Kerpiçleri ikişer ikişer taşıyor. Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu gördüler. Yanına varıp başındaki tozlu toprağı silkelediler. Şöyle buyurdular. Vah Ammar'a, onu azgın ve isyankar bir topluluk öldürecektir. Gelecekle ilgili Efendimizin bir haberi bu. Ammar'a seviyor, acıyor. Gelecekle ilgili durumundan dolayı da biraz üzüntüyle ondan haber veriyor. Diyor ki vah Ammar'a, onu azgın ve isyankar bir topluluk öldürecektir. Bağı. Meşru idareye, Müslümanların idaresine karşı çıkan isyancı bir grup öldürecektir. Ammar onları Allah'a ve cennete davet eder. Gelin isyanı bırakın. İtaat edin Hazreti Ali'ye diye Hazreti Ali'nin tarafında Hazreti Ammar. Onlar ise Ammar'ı cehenneme davet eder. Onlar da orayı bırak gel bizim ayrılıkçı idaremize itaat et diye onlar da bu şekilde cehenneme çağırırlar. Tabi bu demek değildir ki o karşı taraftaki sahabe cehenneme girecek manası değil ama yaptıkları işin doğru olmadığı burada ifade ediliyor. O esnada Ammar radıyallahu anh fitnelerden Allah'a sığınırım diyor. O da duyuyor. Fitnelerden Allah'a sığınırım. Euzubillahimineelfiten diyerek sabredeceğini, artık Cenab-ı Hakk'ın yardımına muhtaç olduğunu söyleyerek Allah'tan da yardım istiyor. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Allah'a şirk koşanlar kendi kafirliklerine bizzat kendileri şahitlik ederken Allah'ın mescitlerini iman etmeye layık değildirler. Müşrikler hani Kabe ile ilgili iddialar var ya, biz Kabe'ye hizmetten yapalım, devam edelim de. Siz kafir diyor, kafir olduğunuz halde Allah'ın evini imar etmeye hakkınız yok, layık değilsiniz. Onların hayır namına bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Allah'ım korusun. İman yoksa yapılan hayırlar boşa gidiyor. En iyisi dünyada karşılığını alıyor, ahirette bir şey kalmıyor. Ve onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Kafirler, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namaza devam eden, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İnneme ya'mur mesacide Allah. Men emre billahi. Demek ki Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namaza devam eden, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler iman eder. Geçen bir arkadaş soruyordu, işte falan camide namaz kılınır mı? O camiyi yaptıran kimse de işte kumarla, milli piyango bileti satmakla meşhur birisi cami yaptırmış. Demek ki bu sorunun cevabı herhalde bu ayet-i kerimede biraz anlaşılıyor. Yani camileri imar etmeye kim layıktır? Onları Allah Teala bildiriyor. Allah'ın mescidlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namaza devam eden, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. Bunlar layıktır mescidlerin hizmetine ve bunlar yapar. İmarda iki türlü olduğunu söylemiştik. Bir maddi olarak binasını yapmak, bir de cemaate devam etmek. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Mescitlerin imarı onları bina etmek manasına geldiği gibi zikir ve ibadetle cemaate devam ederek ve tevhid ile mamur etmek manasına da gelir. Tevhid, Allah'ı birleyerek, şirkten uzak durarak. Ashab-ı kiram Mescid-i Nebevi'yi el birliğiyle yardımlaşarak yaptıkları gibi o günden bugüne kadar Müslümanlar da camilerini hep bu şekilde inşa etmişlerdir. İşte bu rivayette görüldüğü gibi bütün sahabiler kerpiç taşıyor, odun taşıyor, hurma yaprağı taşıyor, hurma kütüklerini taşıyor, Peygamberimiz de taşıyor kerpiçleri. Diyorlar ya Resulullah biz alalım, siz bırakın, biz taşırız diyorlar. Resulullah Efendimiz siz diyor Allah'a benden daha muhtaç değilsiniz, ben de Allah'ın sevabına muhtacım. Ben de taşırım ve siz benden daha güçlü değilsiniz diyor. Kendisi de Peygamber Efendimiz ashabıyla birlikte kerpiçleri taşıyor. Hatta bir rivayette Ammar bin Yasir'in ikişer ikişer taşıdığı ve bunu niye böyle yaptığını sorulduğunda da birisini Resulullah Efendimiz için taşıyorum, birisini kendim için taşıyorum dediği farklı rivayetler de var. Ama Ammar radıyallahu anh daha iştiyakla çalışmış demek ki mescidin inşasında. Sahabiler de öyle çalışmışlar. Ondan o günden bugüne de, bugün de hala işte bir cami derneği kuruyor. Müslümanlardan birisi öncülük ediyor ve kapı kapı dolaşarak, köy köy, şehir şehir dolaşarak o caminin parasını topluyor, yaptırıyor. Allah razı olsun böyle hayır sahibi insanlarımızın, tabii onlar için büyük mükafatlar olduğunu da Efendimiz bildiriyor. Bu dünyada bir cami yapan Allah da cennette bir köşk yapacağını müjdeliyor. Bu da büyük bir müjde. Düşünüldüğünde cennetin köşkü, dünya köşkü gibi böyle küçük bir şey değildir yani. Sınırlı bir arsa üzerine kurulmuş bir köşk değildir. Cennetin köşkleri ayrı bir güzellikte, ayrı bir değerdedir. Kıymetli dinleyenler, bugün programımızın sonuna geldik. İnşallah yeni bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim.